Ayrım 20, son yüzleşme, Liza Gardner, sayfa 247. 20. bölüm. Quincy, ben Boston Polis Merkezi'nden dedektif çavuş D.D. Warren. Sizi Charlie Grant için hazırlamış olduğumuz suç profilinden ötürü arıyorum. 21 Ocak cinayetleri için konuşacaktım. Biliyorsunuz ki iki cinayet işlendi. Üçüncüsü de her an işlenebilir ve buna engel olmayı şahsen çok istiyorum. Boston'ın cinayet oranı zaten yeterince yüksek. Bir de bunu almayayım. FBI'den emekli profil uzmanı Pierce Quincy dedektif diyerek canlı bir ifadeyle selamladı D.D.'yi. Dün gece kızımla konuştum. Yürüttüğünüz soruşturma hakkında beni bilgilendirdi. Anladığım kadarıyla sosyal medyayı içeren bir planı harekete geçirmek üzereymişsiniz. Denemeye değer diye düşünüyoruz. Bildiğim kadarıyla siz her iki cinayet mahallini de inceleme fırsatı bulmuşsunuz. Jackie Nault cinayetinin raporunu ben yazmıştım. İkincisini de Jackie'nin cinayetinin ardından Charlie'in için yazdım. D.D. bunu hiç düşünmemişti. Emekli profil uzmanına ne diyeceğini bilemeden anlayamadım diyerek mırıldandı. Quincy basitçe olay yeri analizi kolaydır dedi. Orada kurbanı tanımazsınız. Bu nedenle ikinci raporuma ikazlarımı eklemem gerek. Onun birincisi kadar tarafsız olduğunu sanmıyorum. D.D. isterseniz önce Providence'da yaşanan ilk cinayetle başlayalım dedi. Raporunuzdan ve soruşturmanın başındaki isim olan Ron Griffin'den edindiğim izlenimlere göre saldırgan oldukça kontrollü, gelişmiş iletişim becerileri olan, ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip ve fiziken de oldukça güçlü biri.
Aynen öyle.
Erkek mi yoksa kadın mı?
İstatistiklere bakacak olursak erkek, ama işin içinde cinsel saldırının olmaması bu analizi biraz zorluyor.
Sizin kişisel fikriniz nedir?
Providence cinayeti için bir şey söylemem zor. Ancak Atlanta cinayetinde kurbanın en son bir kadınla görüldüğünü göz önüne alırsak ben oyumu kadından yana kullanırım. Bu kurbanların kapıyı neden bu kadar kolay açtıklarına da cinayetlerden sonra yapılan kapsamlı temizliğe de bir açıklama getirebilir. Pek çok seri katil cinayetlerin ardından olan yerini dezenfekte etmek konusunda oldukça titiz olabilir. Ancak işlerinden çok azı koltuk yastıklarını düzenlemeyi akıl edebilir.
Didi koltuk yastıklarını düzenlemek mi diye sordu.
Yastıklar kabartılmışlar. Bu kesinlikle bir kadın içgüdüsü.
Kabartmak mı? Bunu nereden biliyorsunuz?
Bilmiyoruz. Kesin olarak emin değiliz. Ama Jackie'nin komşularından birine göre Bayan Nawless yastıkları hep koltuğun bir köşesine yığıp diğer köşesine otururmuş. Ancak polisler olay yerine geldiğinde yastıklar mükemmel bir açıyla koltuğun her iki yanına yerleştirilmiş olarak bulunmuş. Koltuğun hem oturulan kısmındaki yastıklar hem de sırt yastıkları düzeltilip dikleştirilmiş. Dedektiflerden birinin dediğine göre koltuklar sanki hiç oturulmamış gibiymiş, kabarık ve düzgünmüş.
D.D. karşılık vererek bunu pekala Jackie de yapmış olabilir dedi. Bilirsin işte ortalığı toparlamış olması o gece misafiri olduğu anlamına gelebilir.
Doğru, benimkisi sadece bir tahmin, kesin bir bulgu değil.
D.D. güzel, en azından dürüstsünüz dedi. Bir an profil uzmanının güldüğü hisine kapıldıysa da bu an kısa sürmüştü. Ortalığı karıştırmalıyız dedi birden. 21 Ocağı sadece 2 gün kaldı. Charlie Grant Boston'da üzerinde taşıdığı 22'lik tabancayla tanıdığı herkesten köşe bucak kaçıyor.
Silahı mı var?
Ruhsatlı.
İşe yaramaz.
Bu bir tahmin mi yoksa gerçek mi?
Her ikisi de. İlk iki kurban da hiç karşı koymamışlar. Onlar bile boğazlarını öldüresiye sıkan elleri tırnaklayarak uzaklaştırma zahmetine girmedilerse, Charlie'in tek bir ateşle ondan kurtulmayı nasıl düşünüyor?
D.D. gözünün önünde beliriveren bu manzaradan hiç hoşlanmayarak güçlükle yutkundu. Belki karşı koymuşlardır. Saldırgan sonradan ellerini temizlemiştir. Tabii yastıkları kabarttıktan sonra...
Randy'nin ortalama uzunluktan biraz daha uzun, kusursuz manikürlü tırnakları vardı. Biri bile kırılmamıştı, buna ne diyeceksin?
Toksin testi nasıl çıktı?
Uyuşturucu bulgusu yok.
Uykularındayken saldırıya uğramış olabilirler mi?
Mümkün. Ancak oksijen yetersizliği onları uyandırıp karşı koymaya zorlardı. Sonuç itibariyle ikisi de karşı koyabilecek yetideler.
O halde karşı koyma bulgularının olmamasını nasıl açıklıyorsunuz?
Açıklayamıyorum. Didi bir kez daha derin bir nefes vererek en azından dürüstsünüz dedi yeniden. Üzgünüm ama bu her ikimize de yardımcı olmuyor. Ya da ayın 21'i geldiğinde Charlie'in Grant'e de olmayacak. Ona ulaşan birileri var mı diye sordu Quincy birden. Charlie'ine gelen bir not ya da başka bir şey. Hayır. Tuhaf dedi. Sürekliliği olan bir katil için hiçbir delil bırakmadan araya bunca zaman koymak gerçekten çok tuhaf. Pek çok katil cinayeti fiziksel bir haz olarak tanımlar. Katillerde de tıpkı bir maraton koşucusunun yarış sonunda yaşadığı gibi beyinde kimyasal bir sıvı salgılanır. İlk cinayet genellikle dürtüsel ve korku vericidir. Ama ortalık durulduktan sonra katil yaşadığı korkuyu unutur ve geriye dönük tek anımsadığı şey heyecan olur. Bunun için de yeni bir cinayet işlemek için gün sayar. Bir sonraki cinayet döngüsü biraz uzun sürebilir. Ama cinayet anında hissedilen o fiziksel azı yeniden yaşama isteği öyle baskın olmaya başlar ki döngü giderek kısalır. Cinayetler giderek daha fevri, daha organizasyondan yoksun ve kontrolsüz olmaya başlar. Katil bu döngüyle baş edebilmek için kendini benzer hazlar veren alkol ya da uyuşturucuya verebilir. Ama bu nadiren işe yarar. Öte yandan giderek kontrolünü yitirip daha çok hata yapmaya başlayan bir katil güvenlik güçlerinin işine gelir. Didi bu mantığa göre düşünecek olursak cinayetlerin arasında birer yıl olduğuna göre bizim katilimiz bu döngünün halen en baş safhasında öyle değil mi diyerek tahmin yürüttü. Teknik olarak katil için henüz bir seri katil diyemeyiz. Öyle olmak için 3 cinayet işlemiş olmak gerekir. Bu noktada elimizde cinayetlerini aynı şema ölçüsünde işleyen ve sürekliliği olan bir katil var. Seri bir katil olmaktan çok bu işi bir ritüel haline getiren bir suikastçı. Bunun sebebi de belki de saldırganın kadın olması, onu harekete geçiren kana susamışlığı değil başka bir şey. İşte o başka bir şeyin ne olduğunu bulmalıyız. Eğer neden sorusuna cevap bulabilirsek belki de kim sorusunun cevabına da ulaşabiliriz. Didi oyunu başlatarak pekala dedi. Neden Randy Menke, neden Jackie Knowles, ortak noktaları ne? Her ikisi de bekar ve şehirde yaşıyor, aynı yaştalar. İkisi de ailesi ve arkadaşlarıyla New Hampshire dağlarında büyümüşler. Dahası ikisi de Charlie Grant'in en yakın arkadaşları. Bu da Charlie'nin bir sonraki kurban olduğuna işaret ediyor. Sen de bundan emin misin? Belki de tüm bunlar sadece Randy ve Jackie'yi ilgilendiren bir durumdur. Charlie'nin ile ilgisi yoktur. Mümkün diyerek ona katıldı Quincy. Sadece iki cinayetle ilgili anlamlı sonuçlar çıkarabilecek kadar bilgiye sahip değiliz. Randy ve Jackie'nin birbirlerini tanıyor olmaları bir tesadüf de olabilir. Yani ölen kişilerin birbirlerini tanıyor oluşları katilin de bunu bildiği anlamına gelmeyebilir. Didi tesadüfleri sevmem dedi. Yaşandıklarını biliyorum ama pek inandığım söylenemez. Quincy sana katılıyorum diyerek ona hak verdi. O halde ilk tahminimiz şu yönde. Randy ve Jackie'nin ölümlerine yol açan ortak bir noktaları var. Ancak şu anı yani yetişkinlik dönemlerini değerlendirecek olursak ortada ortak bir şey yok gibi. Her ikisi de aralarında yaklaşık 1500 kilometre mesafe olan iki ayrı eyalette yaşıyordu. Randy Providence'ın gösterişli mahallelerinde birinde oturan ve bir sağlık merkezinde doktor olarak çalışan dayakçı eşinden boşanmış bir duldu. Jackie ise Atlanta'nın banliyölerinde yaşıyordu. Bekar, lezbiyen ve tam bir işkolikti. Hiçbir ortak noktaları gözükmüyor. Didi araya girerek dur bir dakika dedi. Dayakçı kocaya ne dersin? Jackie arkadaşı Randy adına işler karışarak doktorun şimşeklerini üzerine çekmiş olabilir mi? Olumsuz. Çünkü Jackie'nin dediğine göre arkadaşı Randy öldükten sonrasına kadar onun şiddet gördüğünü bilmiyormuş. Anlaşılan o ki Randy arkadaşlarına bu sırrını verecek kadar güvenmemiş. Didi bu muameleye maruz kalan pek çok kadının bu ortak noktasını düşünerek kendini soyutlamış diyerek mırıldandı. Quincy yetişkinlik dönemlerinde bu üç arkadaş birbirlerinden kopmuşlar dedi. Yani Randy ve Jackie arasında bir bağ bulmak istiyorsan neredeyse 10 yıl öncesine birlikte büyüyüp okula gittikleri o küçük kasabaya gitmelisin. O zamanlarda kızlar Randy ve Jackie olarak değil, hep Randy, Jackie ve Charlie olarak anılıyormuş. Anlaşılan yerli halk onları tek bir isimle çağırır olmuş. Randy, Jackie, Charlie.
Didi, üç silahşörler gibi dedi.
Aynen öyle ve bu durumda Charlie'ni sıradakinin kendisi olduğunu düşündüğü için suçlayamam. En iyi ihtimalle 22 Ocak'ta gözlerini şaşkınlıkla yeniden açabilir. Ama en kötü ihtimalle...
Didi, en iyisini umup en kötüsüne hazırlanmak lazım dedi.
Kesinlikle.
Didi lafı uzatmadan pekala dedi. Hadi bu üçlünün hedef alındığını farz edelim ama neden şimdi? Aynı kasabada yaşarlarken öldürmek daha mantıklı olmaz mıydı? Hepsini birlikte. Bu durumda ne diye teker teker öldürüyor ve neden özellikle 21 Ocağı seçiyor?
Mükemmel sorular bunlar dedektif. Cevapları bulduğunda lütfen benimle de paylaş.
Didi sesli düşünmeye devam ederek, bu bir ritüel dedi. Saldırganın yaklaşımı tamamen kişisel. Tarih, yöntem, hatta bireysel hedefler. Belki de katilin hedefinde bir üçlü var ama tarzı her birini yalnız başına öldürmeyi gerektiriyor.
Bu ilginç bir gözlem dedektif.
Yani katil en yakın arkadaş kavramına karşı olan biri olabilir. İlk cinayet 2 yıl önce, yani herkes birbirinden ayrıldıktan 8 sene sonra gerçekleşti. Onca yıl bekledikten sonra neden Randy'ye saldırmak için özellikle ayın 21'ini seçmiş olabilir ki?
Quincy bu noktada dikkat edilmesi gereken pek çok konu var dedi. Birincisi yaş. Kadınlar 18 yaşında birbirlerinden ayrılmışlar. Katilin kurbanları çocukluklarından beri tanıdığını varsayarsak katilin de o yaş grubundan olması muhtemel. 18 yaş bir geçiş yaşıdır. Gençlikle yetişkinliğin arasında bir çizgidir. Belki de katil içindeki dürtüyü harekete geçirmeden önce biraz daha deneyim kazanmak istemiştir.
Hazırlanma diyerek mırıldandı Didi. Cinayet bizden sorulur, sohbet odalarına girip işin nasıl yapıldığını öğrenmesi gerekiyordu belki.
Anlamadım.
Boş ver.
18 yaş akıl sağlığında da çok önemli bir yaş. Bipolar kişilik bozukluğu ve şizofreni gibi pek çok hastalık bu dönemde gelişme gösterebilir.
Yani bu katilin olağan dışı olan en yakın arkadaşları öldürme güdüsüyle birlikte normalden anormal evreye geçtiği yaş anlamına mı geliyor?
Mümkün, bence düşünmeye değer. Bu teorinin en önemli yanlarından biri de katilin ardında bıraktığı olay yerinin tamamen kişiliğini yansıtıyor oluşu. Yani düzenli biri mi yoksa dağınık mı gibi detaylar.
Ama bir şey olmuş olmalı diyerek söylendi Didi. Eğer bu üç arkadaşın hedef alındığını söylüyorsanız katilin şimşeklerini onların üzerine çekecek bir şey olmuş olmalı.
Quincy belki de 21 Ocak'ta bir şey olmuştur dedi.
Didi sesli düşünerek, acaba kadınlar bir şey mi gördüler ya da bir şeye mi tanıklık ettiler? Belki son zamanlarda tatil için evlerine gitmişlerdi ve bir olaya şahit oldular. Belki bir trafik kazası, mafya hesaplaşması ya da öyle bir şey.
Bu soru defalarca soruldu ve Charlie'nin hep olumsuz cevap verdi.
Didi düşünmeye devam ederek, tamam dedi, üç kız arkadaş, üç kızdan kim nefret eder?
O an birdenbire aklına dank eden fikirle donup kaldı. Nasıl oldu da bunu daha önce düşünememişti?
Aralarına hiç giremeyen dördüncü bir kız.
Quincy, Tanrı herkesi kızgın kadının gazabından korusun dedi. Bu kulağa çok mantıklı geliyor. Aslında daha önce bunu sormayı hiç akıl etmediğim için üzgünüm.
O halde ben hemen Charlie'ne dönüyorum ve ona çocukluk arkadaşlarını soruyorum.
Hayır diyerek onu derhal düzeltti Quincy. Arkadaşlarını sorma. Aralarına almadıkları kızlar olup olmadığını sor. Sınıfta tek başına takılan birileri var mıydı diye sor. Şöyle yemeklerini hep bir başına yiyip, herkese dışarıdan bakıp kimseye karışmayan bir kız.
Ama sen katilin ortalamanın üzerinde bir iletişim becerisi olduğunu söylemiştin. Tek tabanca kişilerin iletişim becerilerinin iyi olduğu nerede görülmüş?
Belki de yanılmışımdır. Randy ve Jackie kapılarını karizmatik bir yabancıyı karşılamak için değil, eski bir sınıf arkadaşlarına duydukları acıma hissiyle açmışlardır.
Tamam tamam, bunu yapabilirim diyerek söylendi Didi. Ama eğer Charlie'nin bir ismi hatırlayacak olsa bile, henüz bir dosya bile olmayan bu olaydaki o kişinin izini sürmek için önümde sadece 48 saat var. Zamanı hesaba katacak olursak belki de o kız çoktan Boston'da ve Charlie'nin peşinde.
Bu yüzden ileriye dönük bir strateji mi istiyorsun?
Ben katili kendimize çekmek istiyorum. Cinayetlerin yıl dönümlerini anan, kurbanların onura edildiği bir Facebook sayfası açmayı planlıyorum. Bilirsin işte. İşleri biraz kızıştırmak istiyorum. Katilin kafasına nüfuz etmek istiyorum. Ne dersin?
Hattın diğer ucunda bir an için ses kesildi. Belli ki Quincy bu konuyu kafasında ölçüp biçiyordu.
Quincy keşke Boston'a gelebilseydim diye mırıldandı. Eğer Boston'da olsaydım hiç şüphesiz kendimi daha iyi hissederdim.
Hey, bu kişisel bir mesele değil Bay Eski Ajan. Boston Polis Merkezi olarak bizler burada laf olsun diye oturmuyoruz. En azından her sene bir kişinin hayatını kurtarma derdindeyiz. Bu senenin şanslı isminin Charlie'in Grant olduğunu düşünüyorum.
Quincy usulca onun için endişeleniyorum dedi.
Didi ise sertçe... Endişelensen iyi olur dedi. Kızla sadece bir saat geçirdim. 10 kilo alıp silahından uzak en az 10 saat uyuması gereken bir kız. Aksi halde çok zor.
Karım ve ben bir evlat edindik.
Didi bir bebeğiniz mi var diyerek şaşkınlıkla sordu. Eski profil uzmanının yaşı hakkında şimdiye kadar bir tahmin yürütmemişti. Ama kendi çocukları olan yetişkin bir kızı olduğunu düşününce...
Quincy sanki Didi'nin aklından geçenleri okumuş gibi, bebek değil, bunun için artık çok yaşlıyız dedi. 10 yaşında küçük bir kızın koruyucu aileliği. Onu çok seviyoruz. Şansımız yaver giderse günün birinde onun bu sevgiyi hissedeceğini umuyoruz. Ama henüz bunun farkında değil.
Anlaşma sağladınız mı?
Henüz deneme aşamasındalar diyerek düzeltti Quincy. Karım da eski bir emniyet mensubu. ''Biz denklemin her iki tarafını da görenlerdeniz. Neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Jackie Knowles'ın cinayetini duyduğumda evde yeniden bir çocuk olmasına çok sevindim. Geleceğin hala bir şeyler vaat ettiğini, hayatın sadece geçmiş pişmanlıklarla geçmeyeceğini bilmek güzel.''
Didi cevap vermedi. Quincy'nin sözleri her akşam eve geldiğinde Jack'e kavuşmaktan ne derece mutlu olduğunu anımsatmıştı ona. İlk başlarda bir bebek sahibi olmanın işini engelleyeceğini düşünmüştü. Evet, Jack bebek belki de gerçekten saatlerini çalıyordu. Ama denklemin iki tarafının da dengede kalmasını sağlıyordu. Daha iyi yarınlar için birer umut olan çocuklar, bir cinayet dedektifinin uğruna savaştığı tek şeydi. Zorluğu sen yaşayarak çocuğunun rahat yaşamasını sağlıyordun. Tıpkı dün gece Didi'nin ekibinin yaptığı gibi uzun saatler harcıyorlar, bu sayede diğer çocuklar güvenle büyüyorlardı.
Quincy birden, dördüncü bir arkadaş dedi.
Ne?
Tek ihtiyacın olan bu. Kendi analizin doğrultusunda. Sanal bir dördüncü arkadaş yaratmalısın. Bu sayede katile yeni bir hedef göstermiş olursun.
Didi kaşlarını çatarak düşündü. Ama nasıl? Eğer katilin hedefteki üçlüyü tanıyan çocukluk arkadaşları olduğunu varsayarsak, katil bunun doğru olmadığını da anlayacaktır.
Dördüncü arkadaş sen olmalısın.
Ne?
Facebook sayfasını sen açmalısın. Kendini Jackie ve Randy'nin anısına hürmeten sayfa açmış bir arkadaş gibi göster. Onlarla üniversitede tanıştığını yaz mesela. Önce Jackie ile sonra da Randy ve Charlie ile tanıştığını söyle. Hep birlikte Boston'da vakit geçirdiğinizden bahset. Onları sevdiğinden, özlediğinden ve en sonunda anılarını yaşatmak için bu sayfayı açtığından dem vur. Eğer teorin doğruysa ve katil sosyal ortamlardan dışlanan biri ise bu onu harekete geçirecektir. Jackie ve Randy'yi sadece kendisine ait olmaları için öldürmüş olabilir. Ama sen şimdi ölü halleriyle de olsa onları geri almaya kalkıyorsun. Anılarını yaşatmaya çalışıyorsun. Kelimenin tam anlamıyla bu onu deli edecektir.
Didi bu fikri sevdim işte dedi.
Birini öldürmek güç ister. Bu yüzden katilin otoritesini sarsarak, onu provoke ederek bu gücü sekteye uğratmak lazım. Kontrol onda değil, sende olmalı. Aslında bu durumda Jackie ve Randy'nin en iyi arkadaşı sen olursun. Çünkü onların anısını sonsuza dek yaşatıyorsun. Senin sevgin, gücün onunkini geçmiş olur.
Ayrıca benim ayakkabılarım onunkilerden güzel diyerek ekledi Didi. Kadınlar buna dayanamaz.
Quincy'nin kısık sesle kıkırdadığını duydu. Doğru iz üzerinde gibisin.
Didi içtenlikle teşekkürler dedi. Bu çok yardımcı oldu. Sonra bir an durdu. Sana son bir soru sorabilir miyim?
Her ne istersen.
Katil Charlie'in olabilir mi? Kendini üçüncü kurbanmış gibi gösteriyor. Ama bu yalnızca bir aldatmacaysa, ya katil oysa ve bu yolla izlerini gizliyorsa?
Hattın diğer ucuna bir kez daha sessizlik hakimdi. Bilmiyorum dedi Quincy en sonunda. Bir cinayeti çözmeye çalışmak gerçekten çok karmaşık bir iş. Ama kesin olan tek bir şey varsa o da bu gerçeği 22'si sabahında öğrenecek olmamız.
20. ayrımın sonu. Sayfa 258.